Ayrım 13. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 192. Mezarlık Köpekleri. Pazar günkü gazetelerden öğrendiğimize göre başkentin Bahçeli Evler semtinde geçtiğimiz çarşamba gecesi meydana gelen çatışmada ölen ve ülkücü oldukları bildirilen gençlerin Karşıyaka mezarlığındaki cenaze törenlerine ülkü ocakları ve MHP yanlısı kuruluşlara mensup çok sayıda kişiyle MHP'li bakanlar da katılmışlardır. Törenden sonra ülkücüler mezarlıkta gömülü bulunan devrimci gençlerin mezarlarına yönelmişler, mezarların taşlarını kırarak tahrip etmişlerdir. Ülkücülerin tahrip ettiği mezarlar arasında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hakan Yurdakuler, Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı'nın mezarlarının bulunduğu saptanmıştır. Ülkücüler mezarları tahrip ederken "Kahrolsun komünistler" sloganını söylemişlerdir. Bu ülkücüler Türk törelerine saygılı, bağlı ve onları korumak için gaza meydanına atılmış kimseler diye tanıtılır öteden beri. Komünistler de kozmopolit. Peki ama bu ülkücü kahramanlarımızın ölüye saygı geleneğimize, ölüyü hayırla yad etme töremize, düşmanın bile olsa ölüyü günahlarından arınmış belleme inancımıza karşı gelişleri de ne buyurulur? Bahçeli Evler'de vurulan arkadaşlarının acısından ne yaptıklarını bilmez hale geldiler diyelim hadi. Cenazeye MHP'li bakanlar da gelmiş, ardında da bir sürü polis elbet. Onlar bari bu kederinden kudurmuş ülkü daşlarına o kutsal geleneklerimizi hatırlatsalardı ya. Ve polis canlıyken komünist bile olsalar, ölülerin hiç değilse devlet güvencesi altında olduğunu göstermeliydi değil mi? Fi tarihinde Bulgar mezarlığına çelenk koymuş olmamızla övünüp dururuz ya hani. Kim bilir belki komünistlerin ölseler bile kahrolmadıklarını gördüklerinden ötürü gazaba geldi ateşli ülkücüler. Bakanlarıyla polis de "Kahrolsun komünistler" naralarıyla kabirlere savlet eden bu yaslı gidip şen gelen güruva hoşgörüyle davranmak gerektiğini düşündü. Bu onların milli birlik ve dayanışma çağrılarına, güvercinsel barış çığlıklarına gölge düşürmez elbet. Sadece bütün yurdu yavaş yavaş nasıl civcivli bir mezarlığa dönüştüreceklerini göstermek istemişlerdir o kadar. Hem canım huzur dediğin de ne? Muzur bir şey, meskenet. Ölüyü bile ayağa kaldıracaksın ki memlekete bir canlılık gelsin. Devrimciler kızsın, sarılsın silaha, dağa çıksın, düze insin. Karşıki dağlarla bitişikteki apartmanda pusu kurmuş jandarma ile polis de atış talimi yapsın, kafaları gözleri budur diye. Taylancıyı niye öyle çekip vurdular ki? Biliyorlardı arkadaşları arasında nasıl sevildiğini, onun ölüm haberi üzerine gerginliğin nasıl yükselivereceğini kestiriyorlardı da ondan. Mahir'i gördüydüm olaydan 3 ay kadar sonra, sırtında Taylan'ın parkası vardı. 1967-69 yıllarında Kandilli'de Fatin Hoca'nın evinde otururdum. Tepede ta pilonun dibinde ilk taşındığımızda dikkatimi çekti. Ortada bir takım köpekler dolaşıyor. Ürkek öyle, hain bakışlı, kuyrukları bacaklarının arasında, höt dediniz mi öteki taşın ardından kayboluveriyorlar. Önümüzde mezarlık. Sordum sağa sola bu acayip köpekler ne ola ki diye. Mezarlık köpeğiymiş bunlar meğer. Deşerlermiş de mezarları. 9 Ağustos 1977. Ramazan fıkraları. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Süleyman Ateş, Din Görevlileri Derneği Kongresi'nin bitiminde verdiği bir demeçte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tanrı'nın temsilciliği manasıyla donanmış bir makam olması hasebiyle, bu örgütün bir müsteşarlık haline getirilmesi gereği üzerinde durarak, ilgilileri bu zorunlu değişikliğin hızla kanunlaşabilmesi için harekete geçmeye davet etmiştir. Bu önerinin haklı ve yerinde bir öneri olduğu meydanda, yalnız anlamadığım bir şey var. Sayın Diyanet İşleri Başkanı şu anda Tanrı'nın temsilciliği makamını işgal etmekte olduğuna göre bu önerisinin kanunlaşabilmesi için ilkin ilgilileri harekete geçmeye, sonra da parlamenterlerimizi bu yasa tasarısını oylamaya ikna edecek yerde neden doğrudan doğruya Tanrı'yla temasa geçip bu işin yukarıdan halli cihetine gitmiyor? Oysa bu kestirme yoldan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sade müsteşarlık değil, bakanlık, giderek başbakanlık, sonunda da halifelik haline getirilmesini sağlayabilirdi. MHP yöneticilerinden sonra Somuncuoğlu, Ramazan-ı Şerif'in başlaması dolayısıyla parti örgütüne yolladığı bir bildirgede 11 ayın bir sultanının bu yılda idrak edilmesinden duyduğu memnunluğu dile getirip, bunun için Tanrı'ya şükürler ettikten sonra ülküdaşlarını fani emel ve arzulara karşı bir irade ve fazilet savaşı demek olan Ramazan orucunun ruhuna ve manasına uygun olarak dostluk ve kardeşlik hisleri içinde hareket etmeye çağırmış ve zulalarındaki muşta, bıçak ve tabanca gibi aletleri ne kadar tahrik edilirlerse edilsinler, iftar topu atılıncaya dek kullanmamaları gerektiğini belirtmiş, aksi halde oruçlarının bozulacağını, bu yüzden de çok daha uzun süreli olan kaza orucu tutmak zorunda kalacaklarını, bunun ise harekete büyük zararlar vereceğini ifade etmiştir. Muhasip emeklisi Hayrettin Bey ay sonuna dek iaşe ve ibade karşılığı olarak cüzdanında sakladığı 500 liranın 200'ünü bakkala çakkala eda edip eve yarı dolu bir fileyle döndükte hırası çıkmış koltuğuna çöreklenip eski bir alışkanlıkla defterini kalemini çıkarıp hesap yapmaya koyulmuş. Bu arada ilk iftar hazırlığını yapan hareminin sofraya getirdiği nimetlerle defterine çiziktirdiği rakamları köşesinden mukayeseye kalkışmışsa da kafasının büsbütün karıştığını görerek yeniden defterine kapanmıştır. Haremi hanımefendi, "Bey, top atıldı, kandiller yandı, buyursana sofraya," dedikti Hayrettin Bey, "siz çocuklarla oturup yiyin, ben oruca devam edeceğim," demekle iktifa etmiştir. Özgürlük gazetesinin Ramazan-ı Şerif'le ilgili olarak yaptığı yayın meyanında çıkan ve İstanbul müftüsü A. Şeref Güzel yazıcı tarafından kaleme alınmış bir yazının orucu bozan şeyler bölümünde oruç müddeti içinde bir şey yemek, içmek, cinsi münasebette bulunmaktır dendikten sonra ardından gelen orucu bozmayan şeyler adlı bölümde ise şu bilgiler verilmektedir. Unutarak bir şey yemek ve içmek veya cinsi münasebette bulunmak. Unutma hali elde olmayan bir şey olduğundan şer'an özürdür. Unutma oruçluya ilahi bir nimettir. Bu biraz unutkan ama açık kafalı müftümüzü bütün Freudçular adına kutlarım. 1965-66 yıllarında Marmaris'te oturdum. Oranın turizm bürosu başkanıydım, sözüm ona. Bir gece sabaha karşı kapı dövüldü, kalktım açtım. Karakoldan çağırıyorlarmış. Komiserin odasına girdiğimde baktım, köşeye büzülmüş bir turist, çift tüyleri diken diken. Marmaris'in deprem kuşağında olduğunu bilirlermiş. Sabah karanlığında sahur davulunu işitince deprem olduğunu sanmışlar. O yüzden korkup yel yeperek yelken kürek karakola sığınmışlar. Teskin edip aldım, otellerine götürdüm. Bunun üstünden 2 ay geçti geçmedi, bir gece hafif bir deprem oldu. Halk tetik üstünde zaten, şiltelerini kaptığı gibi iskele meydanına doluştular. Bir cümbüş, bir kıyamet. Biz de her ihtimale karşı geniş bir taraça var dışarıdaki mutfağın üstünde, orada yatalım dedik. Kapı dövüldü yine. Bu sefer belediye başkanı çağırıyormuş. Gittim gene köşede bir turist çift ama bunlar güleç yüzlü. Anlaşıldı sonra, bunca ızlar da gürültüye kalkıp otel odalarının pencerelerinden iskele meydanında eğleşen kalabalığı görünce bayram var sanıp seyre çıkmışlar. Belediye başkanı da ortalıkta dolaşırken görünce onları ürküp meraklanmasınlar diye ilgilenecek olmuş gariplerle. Ne hikmetse toplumumuzda bayram deprem, depremde bayram emsali. Bu sadece yabancılar için değil, böyle. Ramazan münasebetiyle gayrete gelen müezzinlerimizin büsbütün betleşen ezan sesleriyle uykudan fırladığımda cin çarpmışa dönüyorum her sabah. Rahat uyku uyumak için şeker bayramını bekleyeceğiz anlaşılan. Ama ya o zaman da bir deprem oluverirse? Bunca derde, bunca belaya gömülmüşken bu toplum, şapı kaynatsam olur mu şeker? 18 Ağustos 1977 Azap üzümleri. Mahvolduk kardeşler. Arttı bu rakının fiyatı. Karı yine başladı ama yemek pişirirken bile tüttürüyor cigarayı. Alamazsın ki elinden, duman eder beni. Linyitin kokusu da çıktı çıkacak ardından. 80 lirasına zam diyorlar. Unu bulsam ben pişiririm ekmeği. Ama bir vardiya bir de mesai, yetemiyorum ki bebelerin nafakasına. Ulan diyorum kendi kendime. Dağ bayır zeytin dolu 30 lira vereceğine kilosuna. Git oraya kendi elinle topla. Uçurumun bilmem neyinden. Düşersen şimdi düşeceğinden âlâ mı olacak ki sanki? Herifçioğlu der ki ben böyle konuşurken anarşistlik edermişim. Bırak kardeş, ben araşit yağı bile bulamıyorum Mısır'ın çarşısında. Nasır diye bir efendi varmış, duyduydum orada, o da ölmüş. Kaldı mı bizim Nasırlar amana? Ya girdi miydi kış, ne halledeceğiz? Bir de asayiş belası var. Polisler eskiden sadem bizi falak alarlardı. Gayrı doktor namzetlerini benzetiyorlar. Ne yapalım, elin oğlu boş vaktinde öğrenmiş bir karate ve de tungçu. Vurur oğlu vurur döşümüze, barışmış. Yürü oğlum Yemen'e, Zeki Müren gibi varırsın Şile'ye. Askerden mi kaçtım sanki? Kaçtım ya, ne diyecekmişsin? Vatana hasretten kaçtım, ben dayanamadım. Çakmak hattındayım ben, savunurum memleketi. El oğlunda bir çakmak gördük, her çaktıkça yanarmış, 100 marka. Çok seviyorum bu markayı ben, dağlamışlar gözüme. Gayrı bitiyorum ben artık, nüzulüm nazil oldu bedene. 20 yıl önce Eco'nun şarkısında dediğince, muzdaribim, muzdaripsin, muzdarip. Muzdaribiz, muzdaripsiniz, muzdaripler. 19 Ağustos 1977. Mesti Nazım, kim büyüttü böyle bi perva seni? MES diye bir varak pare çıkıyor. Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası'nın at organı. İlk gördüğümde bu MES kısaltmasını İngilizce bir sözcük sandım. Baktım retal sözlüğüne. Bir tabak yemek, karma karışık olma, karışık şey, bozukluk, daima aynı sofrada yemek yiyen kimseler, sofra arkadaşları demeye gelirmiş. Fiili ise yemek vermek, karmaşık etmek, bozmak, kirletmek karşılığında kullanılıyor. Yani tam bizim işverenlerin cibilliyetine uygun işler. Bu at organının son sayısının üstüne ne cins kelebekler kondurmuşlar diye bir göz attım ki, Allah mahfaza, diske bağlı sendikalar komünistleri göreve çağırıyormuş. Disk başkanı Rusya'da maden iş grevleriyle ilgili olarak yardım talep etmek üzere gitti imiş. Daha böyle neler. Bütün bu bok atmaların gerisinde ne mi var? Lokavt hazırlığı var elbet. Mescilerin grup sözleşmesi kolpasında ayak direyerek üstüne üstüne gittikleri maden iş grevlerini, bu en güçlü sendikal kaleyi çökertmeyi, böylece diskin tümünü dize getirmeyi amaçlayan bir meydan muharebesine dönüştürme heveslisi oldukları baştan belliydi. Ama Demokles'in çifte ağızlı lokavt kılıcını tam anında işçinin başına indirmek için siyasal ortamın lehlerine oluşmasını ve girdilerinde %50 oranını bulan ithal gereksinmelerini karşılamada doğmuş transfer güçlüklerinin, beynelmilel tefecilere yaranmak için emekçinin gırtlağından verilen bir ölçüde giderilmesini bekliyorlar. Bir yandan da stok etme, %15'lik zamlar koparma türünden yan volilerin yoluna bakıyorlardı. Kızılcık hummasına tutulmuş ve asayiş alayişine kafa kaptırmış bir hokomatı da yandaşladıktan sonra madeni eşyacılarımızın eşyanın tabiatına uygun olarak sertleşip dağının kuyruğuna koparasıya sarılmaları zamanı gelmişti. Nitekim MES Genel Sekreteri İlhan Lök, Türkçe sözlükte bir ağır battal, iki bir cins erkek deve diye karşılıklandırılan Lök sözcüğünü soyadı olarak benimsemiş bu zatı muhterem ultimatomu dayadı. İşçiler 26 Ağustos'a kadar işbaşı yapmadıkları takdirde 32 iş yerinde tek tek lockout ilan etmeye başlayacağız diye büyük taarruz tarihini açıklayıverdi. Kendisi tabii o kadar da Lök değil. Tavşan bellediği işçilere sopayı gösterirken, o tarihe kadar işbaşı yaparsanız geçmiş günlere ait haklarınız ödenecektir yollu havuçları uzatmayı ve maden iş sizi ideolojik davranışlarına alet ediyor. Sonra da 2 ayda vere vere 1000 papel verdi size, kabilinden fit sokuşturmalarını da boşlamıyor. Ne var ki MES'in gizli toplantılarında diskçe yayımlanan tutanaklara göre hayvan herifler diye anılan işçilerimiz sözü geçen belgede yer alan şu incileri kulaklarına küpe etmeyi bilmişlerdir. Lockout fabrikayı kapatmak demek değildir. Grevde olduğu gibi sözleşmenin askıda kalacağı hukuki bir durumdur. Grev ile lockout arasında hukuki bir ayrılık yoktur. Ancak lockout ilan ederek sendikanın mali durumunu çökerteceğimiz gibi işçilerde de işlerini kaybetme korkusu uyandırabiliriz ve grevleri kırabiliriz. MES tanelerin 4 Ağustos'ta aldığı önemli kararı da unutmadı işçilerimiz. İşçileri yanımıza alabilmek için gerektiğinde sendikanın isteğinden bile fazla hak verdiğimizi işçilere mektuplarla bildirebiliriz. İşçileri yanımıza alıp grevden vazgeçirdikten sonra işçilerin yarısından azını içeri alacağız. O gün mutlaka polis çağırıp güvenlik tedbirleri aldırmalıyız. Dışarıda kalan diğer işçiler kendiliğinden gidip sendikaya bizi de içeri aldırtın diyeceklerdir. O zaman sendikaya grev kararını kaldırırsanız işçileri alırız, teklifini ileri süreriz. İşçinin baskısıyla sendika mecburen grev kararını kaldıracaktır. Grev kararı kalktıktan sonra da istediğimiz işçiyi alır, istemediğimizi almayız. Sözleşmesiz içeri giren işçilere ise vereceğimiz zamları, sendikayı değiştirmeleri şartıyla veririz. Bu işte biter. Bunlar işçilere oynanmak istenen Ali Cengiz oyununun bir iki manitası sadece. Daha ne kılıfı açılmadık tabancalar var elimizde. Polisle, jandarmayla çatışmaya sürüklemeler, tutuklamalar, diski dışa bağlı bir komünist mihrakıyla eşleştirmeler falan filan. Unuttukları bir şey var ama, işçi sınıfı mevzi mevzi, kol kol gerilemenin kendisi için yıkım olacağını kavramıştır gayrı. Bütün sol ve demokratik güçlerin katılmasıyla oluşturacağı tek bir cephe halinde ölüm kalım savaşı vermeye kararlıdır. Siyasal gövdesi dalı yaprağı, baharı ergonomik köklerden beslenen bir görkemli ağacı yerinden sökeyim derken sırtlarını dayadıkları burjuva düzenini fıtık etmeleri işten bile değildir. Öyleyse İlhan Lök ve işçi sınıfının ümüğüne lök gibi oturmuş olan kervandaşlarını böyle pervasız kılan nedir? Bu mesti nazları böyle servden bala büyüten kim? Arabistan fıstığı değil herhalde. Varsa yoksa hör güçlerindeki dolarlar, güvendikleri o. Lakin kendileri de itiraf ediyorlar. Dolarlar hızla boşalmakta. Bu sıcağa, bu savrukluğa samamcının samyeli neylesin? 25 Ağustos 1977. Ağızları sulanıyor. Tercümanı Hilafi Hakikat gazetesinde 2-3 gündür öbür ceridelerin nedense pek önemsemediği bir konu manşetlerinden ayıp bir işaret sarkarcasına işleniyor. 10 milyar markın transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Almanya'da çalışan işçilerimizin primlerinin Türkiye'ye getirilmesi konusundaki görüşmeler 19-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Görüşmelerde bugüne kadar biriken ve Almanlarca kullanılan meblağa faiz ödenmesi bundan sonra kesilen primlerin de süratle nakli istenecek. Ertesi günkü nüshasında ise aynı gazete aynı gazı sallıyor. 10 milyar mark primi Türkiye'ye getirmek için ön çalışmalar başladı. Ankara'da yapılacak toplantıda işveren primlerinin de transferi ele alınacak. Alman heyeti başkanı Schwarz bu konuda yapacağımız her işlem kendi hukuk düzenimize uygun düşmelidir dedi. Almanlar yurda kesin dönüş yapan işçilerin kendilerinin ödedikleri primleri SSK'ya transfer ederek emekliliklerinin birleştirilmesine taraftar görünüyorlar. Bilmem bu telaşi sözlerin altında ne yattığını kavrayabildiniz mi? Söz gelimi 5 yıldır ben Köln'de inşaat işçisi olarak çalışıyorum. Kesin dönüşe karar verdim yurduma. Benim adıma işverence ödenip birikmiş ortalama 50 bin markı istediğim anda alıp bedelsiz ithalat yoluyla kişisel ya da topluca üretim aracına çevirip geleceğini Türk lirasının sadece tek yönde zemine bir sondaj aracı gibi inen asansörüne bağımlanmaksızın güvence altına alacaktım. Şimdi diyorlar ki bana senin paran Türkiye'ye gitti. Emekliliğini oradan maaş olarak ay ay alacaksın. Yani marka göre her 3 ayda bir zırt pırt düşürülen Türk lirası üstünden alacaksın ananın nikahını. Ya da henüz dönmeye niyetim yok ama benim adıma mark olarak eskiden Köln'de biriken primler hop Türkiye'ye gelecek. Ben de 5 yıl sonra döneceğime göre benim primler TL ile birlikte düşe kalka diyelim 50 bin marktan 30 bin marka inecek. Anladınız mı şimdi işin inceliğini? Gel gelelim benim hali perişanıma tercüman olan gazetenin bir yazarı Güneri Civalıoğlu, rapor 10 milyar mark gelir mi başlıklı yazının başında ağzı sulanasıya buyuruyor ki, 10 milyar mark 4 milyar dolar eder. Başbakan Süleyman Demirel bundan 2 hafta önce yaptığımız mülakatta yıl sonuna kadar 500-600 milyon dolar döviz enjeksiyonunun Türkiye ekonomisine soluk aldırabileceğini söylemişti. Hepimiz biliyoruz, Bakanlıklar Arası Ekonomik Kurul bir istikrar tedbirleri demeti hazırlıyor. Uluslararası Para Fonu adlı kuruluş o demetin Türkiye ekonomisini ayakta tutacağına kanaat getirirse 700 milyon kredi vererek madem ayaktasın o halde yürü diyecek. Oysa 10 milyar mark 700 milyon doların 5-6 katı, sancısız ağrısız para, bizi kendi kendimize yürütmek bir yana koşturur. Bre Civalıoğlu, benim sabahın 7'sinden 2'nin 4'üne 5'ine petrollerin üzerinde ağrısız sancısız mı kazandığımı sanıyorsun o parayı? Yurdundan ayrı gavur elinde çoluğum çocuğum perişan, senin gibi turistik gezide sırtımı habeşlemek için mi tekneler üstünde seyirttiğimi sanıyorsun? Hem sizler benim sınıftaşlarıma kan kustururken zamları bastırıp ümüğüne toplu sözleşmeyle kopardı 5-10 kuruşu kırpıp kuşa benzetirken greve gittiğinde lokaftı ümüğüne dayayarak bin yasal dereden acı su getirirken ben sana neye yardım edeceğim ki? Beni de coplayasın, işten atasın, doğduğuma pişman edesin diye mi? Baksana yandaşın bir gazete, yani Günaydın ne diyor bugün? Emekli maaşları hayat pahalılığı %20-25 artarken değerini gittikçe yitirmekte, emekliler ve emekliliğini bekleyen çalışanlar arasında huzursuzluk büyümektedir. Aynı vatandaş gazete bir başka yaprağında da şu alt başlığı veriyor. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun prim gelirleri 23 milyara çıkmasına rağmen SSK'nın ancak 14 bin yataklı, 60 hastanesi, 3 doğum evi, 3 sanatoryum ve 65 dispanseri var. SSK sağlık kurumlarındaki doktor sayısı ise ancak 3500. Anladın mı şimdi niye ben sana yardım etmek istemiyorum? Yurdumu en az ben de senin kadar seviyorum. Ama sen yönettiğin SSK üyesi olan benim 2 milyon sınıftaşıma ve onların eline bakan 78 milyon yurttaşıma %12, onların ücretinden ve onların adına işverenden kesilen %17, toplam %29 oranındaki prime karşılık böyle umursamazca, bizleri insan yerine komazcasına davranırken, gurbet elde kazandığımız 10 milyar marka istediğin kadar ağzın sulansın, avucunu yalarsın sen. Yağma yok Civalıoğlu. Alaman gavuru bile senden insaflı çünkü. MC'den VC'ye. Sizler benim kadar alıngan mısınız bilemiyorum ama koskoca gazeteler Fatih Orman'ı yangınından haberlenirken sabotaj diye manşet atınca bayağı tedirgin oluyorum. Ben ki bir dal koparmamışım ömrümde. Acep karşı yakadan ta Paşabahçe'den yaktığım kibrit tutuşturdum Orman'ı diye kaygı basıyor üstüme. 18'inden beri sicilli bir mikrop, dosyalı bir fitil yerine konmuşum da belki ondan. Hiç saklamayayım sizden. Kafam kızınca elimde olan ne varsa idare lambası dahil yere çalmak geçiyor içimden. Ama tutuyorum kendimi. Mikrobum ya hala salgınlaşamadım. Fitilim ya birkaç şiirden başka bir şey tutuşturamadım. Kent soyluluğuma bağışlayın canım güzelim okuyucular. Lakin bu kolera salgını söylentisi sorumluluğumu hiç mi hiç ırgalamıyor benim. Hacı olmadım ki güneyden getireyim. Hem cırcır da olmadım ta ne zamandır. Kimseciklere bulaştıracak bir bulaşıklık yok bokumda. Dikkatli bakıyorum ha. Onun için de bu konuda nesnel konuşmaya hak kazanmış sayıyorum kendimi. Evvelsi günden beri bu kolera haberleri gazetelerden yığılıyor üstümüze. Dün akşamki ajans haberlerinde de hortladığını sevinçle bana kadar duyuran Vedat Dalakay, ki hiç kıyamıyorum kendisine, Ankara'da 32 çocuğun koleradan öldüğünü açıkladı. Oysa Sağlık Bakanı da müsteşarı da oğsunu yememiş ispinozlar olarak haldır aldır konuşurken sağ bellenmiş gazeteler öyle bellenmişçesine sineye çekip bu oturakları üstüne oturmaktalar. Öte yandan resmi ağızların bu konuya ihtiyatla eğilmelerini de anlayışla karşılamıyor değilim. Örneğin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Türkiye'de kolera olduğunu Dünya Sağlık Örgütü'ne yurdumuzdaki örgüt temsilcisi tarafından bildirildiği yolundaki haberi yalanladıktan sonra bu zat sabahleyin bana geldi, perişandı, kendisine üzülmemesini söyledim demekle de yerden göğe haklıdır. İnsanları boşuna üzmemek gerek elbet. Ama bu arada Kahramanmaraş'ın Kayabaşı Mahallesi, Şehit Aşık Mustafa Sokak'taki evde hastalanan Hayriye Kahraman adındaki kadın, kolera teşhisiyle Adana Hastanesi'ne kaldırılmış, az sonra da ölmüş. Cenazesi de koleradan öldüğü gerekçesiyle hastane yetkilileri tarafından ailesine teslim edilmemiş olmakla birlikte, bu yetkililerin kolera mıydı, Hayriye değil miydi diye merhumenin bokunda boncuk aramalarını gerektirmez elbet. Hem de tam turist mevsimi. Bizim ahali hadi neyse ama bu gavurcuklar malum tatlıdır canları. Ne lüzum var bu dertleri çomaklamaya değil mi? Hem efendim yaz münasebetiyle bu gibi hastalıklar ne münasebet? Bu gibi rahatsızlıklar sadece bizde değil, en gelişmiş ülkelerde bile görülmektedir. Yaz yemişi gibi bir şey bu. Brezilya'da kahve, Almanya'da patates, Fransa'da üzüm, bizde de bu. Mevsim icabı canım. Ölen de o mikrobu o kadar yemesin birader. Bildim bileli oburdu zaten bu Hayriye. Bulgaristan kolera var diye bizde sınırı kapatmış. Yediği naneye bak. Elin sütçüleri ne zamandır kibarlaştılar böyle. Eceli gelen ölür elbet Allah'ın takdiri. Ama örneğin Hayriye bacının ölümünü hızlandıran, Azrail'i kışkırtan ne ola ki diye bir soru geliyor insanın aklına. Onun da cevabı hazır ama çeşitli. Kimi bağırsak enfeksiyonu, kimi gastroenterit, kimi de tifo paratife. Çok bilgiçleri, daha doğrusu muhalifler, halkçılar, solcular ve de komünistler koleratür diye bir ad yakıştırıyorlar. Ah zıpırlar, ah bunu bilmeyecek ne var? Bu mevsimlik illetin adı ne o ne bu? Bu Vera nezlesinin adıyla sanıyla müsemma, öleni kurtulduğuna şükresin ama MC ishalidir be kardeşler. Koş VC'ye ve öl ve sürünmekten kurtul. Sonunda varacağın bir çukur değil mi bu? Helal olsa olur. Yeter ki turistler korkup kaçmasınlar bizden. Hiç değilse ölmede eşit olalım şu gelişmiş ülkelerin halkıyla. En azından helada yetişelim onlara. 27 Ağustos 1977 13. ayrımın sonu. Sayfa 207.